Evet sevgili kardeşler, Rabbimizin o engin, eşsiz sevgisiyle sizleri selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta iman hayatında çok önemli olan bir konuyu, Rab Tanrı'ya şükretmenin her durum ve koşulda ona teşekkür etmenin önemini vurgulamıştım. Ve konuya açıklık getirebilmek için de Luka 17. bölümden yararlandık. 11. ayetten 19. ayete kadar olan o kesimde yer alan 10 cüzzamlının durumuna baktık ve konumuza açıklık getirmeye çalıştık. Ve biliyorsunuz zaman yeterli olmadı ve konuyu bitirmek de mümkün olmadı. O nedenle bugün konuma devam edip konuyu bugün noktalamak istiyorum. Biliyorsunuz Rabbimiz Sabirye yakınlarından geçerken 10 cüzzamlıyla karşılaşıyor. Ve karşılaşan bu 10 cüzzamlı Rabbimiz İsa Mesih tarafından şifa bulmuş olmalarına karşın sadece içlerinden bir kişinin geri dönüp teşekkür etmiş olması içinde bulunduğumuz bugünü de en güzel bir şekilde yansıttığının altını biliyorsunuz önemli çizmiştim. Ve geçen hafta da vurguladığım gibi bu hastalık yasada temiz sayılmayan bir durumu ifade ediyordu. Bu hastalığa yakalanan kişi kirli sayılmış olduğundan toplum dışına itiliyordu. Ne çevresiyle ilişki kurabilirdi bu kişiler, ne de çevresiyle, ne de dostlarıyla, arkadaşlarıyla, komşularıyla ilişki içerisine girebilirlerdi. Bu yüzden şehri çevreleyen duvarların dışında onlar için ayrılmış bir yere bırakılıp bu kişiler ölüme terk edilirdi. Sayılar kitabı 5. bölümünün ilk ayetlerinde biliyorsunuz bunu okumuştuk. İşte bu nedenden dolayı birileri kendilerine yaklaştıklarında bu kişiler yüzlerini kapatarak kirli, kirli, kirli diyerekten bağırmaları gerekiyordu. Hastalıkları diğerlerine de yaklaşmaması için, bulaşmaması için pardon. Bu insanlar hem bedenen hem de yasa karşısında kirli olmuş olduklarından dolayı içsel olarak da acı çekiyorlardı. Toplumdan dışlanmış olduklarından dolayı. Yani tamamen dışlanmışlığın, yalnızlığın, terk edilmişliğin bir ifadesiydi cüzzamlı olmak. Bölümün 12. ayeti bu korkunç gerçeği şu şekilde önümüze koyuyordu. Uzakta durarak Efendimiz halimize acı diye seslendiler. Şimdi bu uzakta durarak ifadesi gerçekten de bu kişilerin nasıl bir durumda, konumda olduklarını tüm çıplaklığıyla önümüze koymaktadır, sergilemektedir. Geleneğe göre bu durumda olan kişiler, sağlıklı olan kişilerden aşağı yukarı 100 adım ötede olmaları gerekiyordu. Ve bu yüzden İsa'ya da yaklaşmaları aslında mümkün olamazdı. O açıdan uzakta durarak İsa'ya seslenmek zorunda kalmıştı bu insanlar. Şimdi adım adım ölüme doğru ilerlemekte olan bu cüzzamlı hastalar İsa Mesih'e şu şekilde haykırmışlardı 13. ayette. Efendimiz halimize acı. Şimdi buraya baktığımız zaman ne demiştik? Demek ki bu insanlar gerçekten de içinde bulundukları durumdan kurtulmanın mümkün olmadığını bilmiş oldukları için çözümün de tek İsa Mesih'te gerçekleşeceğini bilmiş oldukları için Rabbimizin sevgisine, onun merhametine sığınmak zorunda kalıyorlar. ve şu şekilde devam etmiştim. Ruhsal kapsamda bunu düşündüğümüzde bu insanlar gerçekten de yetersiz, bu insanlar gibi bizler de gerçekten günahtan dolayı güçten yoksun varlıklar olmuş olduğumuz için yetersiz kişileriz değerli kardeşler. Gerçekten de günahın getirmiş olduğu yetersizlikten dolayı Rabbin önüne gelmekten başka bir çıkış yolu yok. Yani acınacak zavallı kişileriz. İşte bu yüzden Mesih İsa'nın bu acımasız dünyaya, yeryüzüne gelmesi, çarmıhta hayatını feda ederek duruma el atması gerekiyordu. Paulus Tanrı esiniyle Romalılar mektubunu ele aldığında bu gerçeği bakın şu şekilde harika bir şekilde önümüze koyarak bu gerçeği onaylıyordu. Biz diyor 6. ayette biz çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar yani günahkarlar için öldü. Yine aynı bölümün 8. ayetine baktığımız zaman şunu okumuştuk. Tanrı ise bakın bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken diyor Mesih bizim için öldü. Demek ki değerli kardeşler bizler Tanrı'yı hoşnut edebilecek hiçbir şey olmamasına karşın o bizleri yine de sevdi ve hayatını o acımasız çarmıhta feda ederek bizi kurtardı değerli kardeşler. Ve şu şekilde noktalamıştım. O zaman gelin hayatımızın tüm alanlarında, tüm ortamlarında yürek doluluğuyla, şükran dolu yürekle Rab Tanrı'ya teşekkür edenler olalım. Bu şekilde konumuzu noktalamıştım. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Rab Tanrımız biliyorsunuz merhamet elini uzattı ve gerekeni yaptıktan sonra yasanın bir koşulu olarak onları ne yapıyor? Şifa verdikten sonra rahiplere gitmesini söylüyor. Yani onları rahiplere gönderiyor. Şimdi eminim ki bu buyruk karşısında bu 10 cüzdanlının da büyük bir şaşkınlık içerisine düştüğünü tahmin ediyorum. Çünkü gidin kendinizi kahinlere gösterin diye Rabbimiz onlara dediğinde hastalıklarından kurtulmuş muydu bu insanlar? Hayır. Ama hastalıklarından kurtulmuş olmanın bir göstergesi olarak bunlar rahiplere gitmesi gerekiyordu. Ama bunlar daha henüz şifa bulmamışlardı. Şifa bulmamış olmalarına rağmen bu insanlar kendilerinde hiçbir değişiklik yok, hiçbir değişiklik yer almamış ve bu durumda nasıl rahiplere gidip de kendilerini gösterebilirlerdi? Bu şekilde gidip kendilerini kahinlere gösteremezlerdi. Eski antlaşmadan da anlıyoruz ki değerli kardeşler Rab Tanrı bu konuda Musa'ya bir takım talimatlar verdiğini okuyoruz. Bu tür insanlar başka insanlarla birlikte olamaz ve kurban da sunamazlardı. Ama bu insanlar şifa bulduklarında, iyileştiklerinde de bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Ne yapmaları gerekiyordu? Şifa bulmuş olmanın bir kanıtı, bir göstergesi olarak kendilerini rahiplere göstermeleri gerekiyordu. Ve sonrasında da ikinci olaraktan rahiplere gösterdikten sonra tapınağa gidip bir teşekkür, bir şükran kurbanı ne yapmaları gerekiyordu? Sunmaları gerekiyordu. Biz bunu kutsal kitaptan şu şekilde öğreniyoruz. Matta 8. bölüme baktığımız zaman anımsarsanız Rabbimizin kendisi yine bir cüzzamlıyı iyi ettiğinde 4. ayette şu sözleri kullanmıştı. Git, bu hastaya, cüzzamlı hastaya git dedi, kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini, bakın, herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu adağı sun. Demek ki hem temizlendiğini kanıtlamak için insanlara, rahiplere gitmeleri gerekiyordu, hem de tapınağa gidip Musa'nın yasasına göre bir kurban sunması gerekiyordu. Şimdi siz bunu eğer geniş bir şekilde okumak isterseniz, biraz detayları öğrenmek isterseniz Leviler kitabı 13. bölüme bakabilirsiniz. Leviler kitabı 14. bölüme bakabilirsiniz. Mesela Leviler kitabı 14. bölümün ilk 6 ayetine bakarsanız gerçekten orada bunu, bu deri hastalığına yakalanmış olan kişilerin şifa bulduktan sonra ne yapmaları gerektiği harika bir şekilde önümüze konuyor. Şimdi tam bu noktada sevgili kardeşler çok önemli bir gerçeği söylemeden geçmek istemiyorum. Rab iyi oldunuz artık diyerek noktayı neden koymadı da ilginç bir şekilde onları rahiplere gönderdi. Gitmelerini buyurdu. Neden? Bana göre değerli kardeşler gitmeleri gerekiyordu. Çünkü onların da üzerine düşen bir pay vardı. Yani evet Rab Tanrı yapması gerekeni yapıyor ama bizler de imanlar olarak kendi üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor robot olmadığımız için. Burada önemli bir gerçek ortaya çıkıyor. Demek ki iman itaat eylemiyle iç içe değerli kardeşler. Hemen hatırlayalım. Yuhanna 9. bölüme baktığımız zaman orada bize doğuştan kör bir adamdan söz ediliyor. O kör adamın durumuna baktığımız zaman Rabbimizin o kör adama kendisi toprağa tükürüp bir çamur elde ettikten sonra adamın gözüne sürdükten sonra Yuhanna 9. bölümün 7. ayetinde yanılmıyorsam ne dedi? Git Şiloha havuzunda yıkan. Şimdi Rabbimiz aslında o çamuru sürdükten sonra adamın gözleri açılabilirdi. Ama ne yaptı? Onu Şiloha havuzuna gönderdi. Ve bir sonraki ayette, 8. ayette okuyoruz ki orada adamın Şiloha havuzuna gittiğini ve gözleri açılmış olaraktan da geri döndüğünü okuyoruz değerli kardeşler. Yani görüyoruz ki Rab kendi üzerine düşeni yaptı ama adam da kendi üzerine düşeni yaptı. İşte bu önemli noktayı ne yazıktır ki birçok imanlı tam olarak anlamış değil sevgili kardeşler. Bu kişiler söylenene itaat edip yola koyulduklarında itaat etmiş olmanın bir sonucu olarak şifa bulmuşlardı. Yani bu kişiler Rab İsa Mesih onlara hemen şifa vermedi. O kişiler itaat edip rahiplere gitme yönünde adım attıklarında yolda giderlerken şifa bulduklarına tanık oluyoruz. Aslında şifa bulduklarında rahiplere gitmeleri gerekiyordu daha önce de ifade ettiğim gibi. Ama değerli kardeşler daha temizlenmemişken rahiplere yönelmiş olması bu insanların gerçekten de kayda değer nitelikte bir davranış olduğuna inanıyorum gerçekten de. Bu kişiler rahiplere doğru yol alırken ne oluyor? Muhteşem bir şekilde uzuvlar yavaş yavaş sağlığına kavuşuyordu. Yani itaat edip yola koyulduklarında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerinde Tanrı'nın inayeti, sevgisi aracılığıyla hem yasa karşısında hem de insanlar önünde artık temizdi bu insanlar. Ve bu nedenle tapınağa da girebilirlerdi ve insanlarla da iç içe olabilirlerdi artık. Her şeye rağmen itaat etmenin bir sonucuydu bu. Ve bu bize neyi açıklıyor? İtaat etmenin sonucu olarak değerli kardeşler, itaat ederek dua etmenin bir sonucu olarak karşılık alabiliyoruz, yanıt alabiliyoruz. Gerçek imanın bir göstergesidir bu değerli kardeşler. Dünya bize ne diyor? Hep önümüze pişirip pişirip bir şeyler koyuyor değil mi? Ne diyor? Önce gör, sonra iman et. Doğru mu? Evet. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman bunun tam tersini görüyoruz. Önce iman et. O zaman Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. Bunun en güzel örneği Yuhanna 11. bölümde Lazar'ın 4 günlük ölü olan Lazar'ın ölümden görkemle dirilişini de görebiliyoruz. Hatırlarsanız İsa Mesih çok sevdiği arkadaşı Lazar'ı diriltmek için yola çıktığında onu biliyorsunuz Meryem karşıladı ve Meryem onu karşıladığında 11. bölümün 32. ayetinde şöyle demişti: burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Ve sonrasında da Marta da şöyle demişti: Rab, o artık kokmuştur, öleli 4 gün oldu. Şimdi hem Meryem hem de Marta bu olumsuzluğu dile getirdiklerinde Rabbimizin vermiş olduğu yanıtı biliyor musunuz? Harika bir şekilde. Bakın 40. ayette 11. bölüm Yuhanna 11.40'da diyor ki değerli kardeşler, ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi? İman edersen Tanrı'nın yüceliğini görmek. Demek ki önce iman ediyoruz ve imanın bir sonucu, bir getirisi olaraktan Rab Tanrı'nın o muhteşem görkemini, yüceliğini net bir şekilde görmek mümkün hale gelebiliyor değerli kardeşler. Evet, işte bizler o küçük itaat adımlarını atarak Rab Tanrı'yı tanımakta ilerledikçe işte onun o muhteşem yüceliğini daha net bir şekilde anlamış, kavramış ve görmüş oluyoruz sevgili kardeşler. Bu kişiler itaat ederek rahiplere gittiklerinde, rahiplere yöneldiklerinde gerçekten de onların şifa bulmuş olması harikadır. Ama asıl kayda değer olan nokta nedir biliyor musunuz? İçlerinden sadece tek bir kişinin geri dönüp teşekkür etmiş olması. Hatırlayın, Suriyeli bir ordu komutanı vardı, adı Naaman. Bu konuyu da uzun yıllar önce yine bu ekranlarda paylaşmıştım. Naaman da bir cüzzam hastalığına sahipti. O da cüzzamlıydı ve cüzzamından temizlendiğinde, şifa bulduğunda hiçbir şey yokmuş gibi davranmadı değerli kardeşler. Ne yaptı? Geriye döndü ve adamlarıyla birlikte Elişa'ya gidip ne yapmıştı? Teşekkür etmişti. 2. Krallar 5. bölüm 15. ayette bunu okuyabilirsiniz. Bu adam da bu 10 kişiden biri olan bu Samiryeli, bu cüzzamlı da iyileştiğini görünce ne yapıyor? Yüksek sesle bakın Tanrı'yı yücelterek geri dönüyor ve İsa'nın ayaklarına kapanıyor ve ona teşekkür ediyor. 16. ayette bunu okuduk. Diğerleri de iyileşmedi mi? Tabii ki iyileştiler. Ama neden 9'u değil de Sadece bu kişi bunu yapıyor. İşte aslında bugünkü konumuzun mesajı tam bu sevgili kardeşler. Tanrı'ya teşekkür etmek. Ve bu kişinin davranışına baktığımda iki önemli nokta görüyorum değerli kardeşler. Bu kişi Rabbimiz İsa Mesih'e geri döndü. Çünkü şükretmenin o şükran dolu yürekle o Rab Tanrı'ya teşekkür etmenin gerçekten de ne demek olduğunu gerçek anlamda anlamış olması. Bakın 16. ayette iyileştiğini gördü diye okuyoruz. Şimdi ne diyor? İyileştiğini gördü. Yani fark etti ki bu kişi evet ben cüzdandan kurtuldum. Peki şu soruyu soralım. Bu diğer 9'u iyileştiklerini görmedi mi? Kuşkusuz onlar da görmüştü. Kesinlikle. Ama burada bir şeyi fark etmeniz lazım. Görmekten görmeye fark var. Hani anımsarsanız bazen diyorum ya, işitmek başka, dinlemek başka. İşitebilirsin ama dinlemiyor olabilirsin. Yani işittiğini hayatına eğer sokuyorsan işte dinliyor noktasındasın demektir. Aynı burada olduğu gibi görmekten görmeye fark var. Bu adam diğerleri de gördü ama bu adam farklı bir şekilde gördü. Nereden anlıyoruz? Ben bu görmek sözüne baktım. Adam diyor ya 16. ayette okuduk. İyileştiğini gördü. Bu gördü sözüne baktım. Yunanca'da ido sözünü kullanmış. Şimdi ido sözüne baktığımda kavramak, anlamak, idrak etmek. Yani bu kişi aslında buraya baktığımız zaman şöyle dememiz gerekiyor. Gördü derken anladı, kavradı ve özümledi, anlayışa kavuştu dememiz gerekiyor. Ve adam kendisinde bir takım şeylerin değiştiğini, çok harika bir değişim olduğunu gerçekten de kavramıştı. Duyarsız, vurdum duymaz biri olmadığını ve tersine tam anlamıyla değerli kardeşler değişimlere duyarlı bir kişi olduğu gerçeği de önümüze konmuş oluyor. Bu adamın davranışıyla. Deyimi yerindeyse bu önceki durumun korkunçluğunu, iğrençliğini unutmuş değil bu kişi. Bakın burası çok önemli. Durumu biraz daha iyi anlayabilmek için bir örnekle bu gerçeği pekiştirmek istiyorum. Yahudilerin çok iyi bildiği bir hikaye bu. Şimdi bir adam rahibe gidiyor. Bir odada 9 kişiyle birlikte yaşamanın korkunçluğunu, çekilemez olduğunu dile getiriyor rahibe giderek de. Ve bunu dile getirdiğinde rahip de kendisine şöyle bir öneride bulunuyor. Peki diyor, keçilerden birini yanınıza alın ve o şekilde yaşayın diye bir öneride bulununca bu adam rahibe tuhaf tuhaf bakıyor ve tuhaf tuhaf baktığını görünce rahip de ona şöyle söylüyor. Sana ne diyorsam onu yap. Git, bir hafta sonra geri dön. Ve bu kişi gidiyor, bir hafta sonunda gerçekten geri dönüyor. Ve geri döndüğünde ağzı burnu buruşuk bir şekilde ve yüz ifadesi değişmiş bir şekilde efendim keçi leş gibi kokuyor. Gerçekten de çok pis. Her gün öğürüp kusmaktan hasta duruma düştük hepimiz. Başka bir öneriniz yok muydu? diye soruyor. Ve rahip de onun yüzüne bakarak git diyor, keçiyi odandan çıkar. Ve adam geri dönüyor, keçiyi odadan çıkarıyor. Tabii rahip ona git keçiyi odadan çıkar deyince şunu da söylüyor. Keçiyi çıkar ve ondan sonra bir hafta sonra bana tekrar geri gel. Ve adam gidiyor, keçiyi çıkarıyor ve bir hafta sonrasında rahibe geri dönüyor. Ama nasıl dönüyor? Yüzü pırıl pırıl, ışıl ışıl parlayarak, efendim, efendim, yaşamak ne kadar güzel bir şeymiş. Gerçekten 9 kişi bir arada olmanın tadını çıkartıyoruz. Bakın değerli kardeşler, burada yaşanan işte tam budur. Bu insanlar cüzdanlıyken, bakın cüzdanlıyken, berbat durumdayken, çekilmez bir durum içerisinde idi bu insanlar. Toplum bundan dolayı kendilerini dışlamıştı. Onları dışarıda bırakmıştı. Ve bu nedenden dolayı bu kişiler hem bedensel acı da çekiyorlardı. Ve bundan kurtulduklarında sadece birinin değil, hepsinin de gelip teşekkür etmesi gerekirken, sanki hiçbir şey değişmemiş gibi vurdum duymaz bir tutum içerisine girdi bu 9 kişi. Ama sadece bunun ayırdığına bir kişi vardı ve geri dönerek o cüzdanından kurtulmuş olmanın sevincini teşekkürle Rab'tanın önünde dile getirdi. Bakın değerli kardeşler, bir takım sıkıntılar içerisinde olmuş olsak da Rab Tanrı'nın bizlere ne kadar çok bereketlediğinin farkında mıyız? Ben size bunu sormak istiyorum. Bakın, açıkta değiliz, çıplak değiliz ve aç değiliz. Rab Tanrı ziyadesiyle her şeyi bol bol sağlamış durumda. Bizler Rab Tanrı'nın sağladığı o şeylerin tadını doya doya çıkarmak yerine ne yapıyoruz? İçinde bulunduğumuz sıkıntılara odaklanarak ne yapacağımızın kaygısı içerisine düşüyoruz değerli kardeşler. Tabii ki iblis de ne yapıyor? Bu durumu harika bir şekilde kullanıyor. Doğru mu? O da senin o bereketleri görmemen için elinden ne gerekiyorsa onu yapıyor. Sevgili kardeşler, ve sen izin verdikçe buna, o da yapmaya devam edecektir. Gerçekten eğer sen o değerlere, o güzelim değerlere sahip olduğunun kıymetini, önemini görüp Rab Tanrı'ya teşekkür ettiğinde gerçekten de yüreğinde büyük bir sevinç, büyük bir esenlik oluşacaktır. Emin olun. İşte bu adam geri döndüğünde büyük bir sevinç ve esenlik oluştu. Eğer sen de bu adam gibi böyle bir esenliğe, böyle bir sevince kavuşmak istiyorsan, evet, sahip olduğun her şey için, bakın, her durum ve koşulda Rab Tanrı'ya yüzümüzü çevirenler, ona teşekkür edenler olalım. Eğer bizler bunu yapmazsak gerçekten de Rab Tanrı da daha da gerilere giderek daha da kötü durum içerisine düşeceğiz. O açıdan bunun altını önemli çizmek istiyorum. Hamd etmesini bilmeyen imanlı değerli kardeşler gerçekten de esenliğini, sevincini yitirmiş imanlıdır. Bakın, hamd etmesini bilmeyen, teşekkür etmesini bilmeyen imanlı sevincini, esenliğini yitirmiş bir imanlıdır. Emin olun değerli kardeşler, nankörlük, yani iyilik bilmezlik birçoklarının yaşam tarzı. Yani birçok insan değerli kardeşler kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen, vurdum duymaz bir tutum içerisinde. Etrafımızda bunu görmek mümkün. Teşekkür etmeyi gerçekten zor bulur ya da karşımızdakini şımartacağımızı düşünürüz. Bence doğru bir davranış değil. Minnettarlığımızı ifade eden teşekkürü fazla görmeyin değerli kardeşler. Neden? Çünkü teşekkür etmenin karşılığında para ödemiyorsun. Birçok konuda sadık olmasak da, birçok şeyi hak etmesek de değerli kardeşler, ihtiyacımıza elini uzatıyor Rabbimiz. Eğer zaman zaman burada dile getiriyorum, eğer uzatmamış olsaydı içinde bulunduğumuz durumdan çok daha farklı durumda olurduk. O nedenle önemli ve özenle altını çizmek istiyorum. Hiç olmazsa hayatımızın her alanında değerli kardeşler teşekkür etmeyi unutmayalım. O zaman bir soru sormak gerekiyor ister istemez. En son ne zaman teşekkür ettin? O kadar çok şey var ki teşekkür edebileceğimiz, hamd edebileceğimiz o kadar çok şey var ki değerli kardeşler. Samuel'i bu adam gibi gelin bizler de o şekilde davranalım ve dünyaya, çevremizde ilişki içerisinde olduğumuz insanlara minnettarlığın ne kadar önemli ve harika bir davranış olduğunu göstermeye özen gösterelim tutum ve davranışlarımızla. Evet sevgili kardeşler. İkinci noktamız bu, evet teşekkür etmenin önemini iyi bir şekilde anlamıştı bu adam. Ve ikinci noktada şükretmenin önceliğini, yani şükretmenin ne kadar önemli olduğu, evet ama en önde olması gereken bir davranış olduğunu da kavramıştı bu adam. Ne yapıyor? Önceliği şükretmeye veriyor. İyi olduğunu gördüğünde geri dönüyor. Bakın, rahiplere gitmesini söylemesine karşın adam önce rahibe gitmesi gerekiyordu. Ama ne yapıyor? Geri dönerek önceliği şükretmeye, teşekkür etmeye veriyor. Rabbe yönelmekle, onun önünde eğilip diz çökmekle. Çünkü gecikmeli de olmuş olsa sevgili kardeşler, daha sonra da gidebilirdi, İsa'ya teşekkür edebilirdi. Ama öncelik sırasını Rabbe yönelmenin almış olması gerçekten de bana göre kayda değer nitelikti. Belki şu soruyu sormak yerinde olduğunu düşünüyorum. Adam rahiplere gitmeyip değerli kardeşler geri döndüğünde İsa Mesih adamı neden azarlamadı sizce? Ne diyebilirsiniz? Neden adam geri döndüğünde, çünkü Rab onun rahibe gitmesini söylemesine rağmen adam gitmeyip geri döndüğünde Rab onu aslında azarlaması gerekiyordu ama azarlamadı değerli kardeşler. Neden? Çünkü değerli kardeşler, İsa Mesih şunu görmüştü ki adam teşekkür etmenin, daha tapınmanın ve teşekkür etmenin daha da önde olması gerektiğini görmüş olması, anlamış olması. Rab bunu gördü değerli kardeşler. Ve kendisini sonsuz yaşamla ne yaptı? Onurlandırdı. Ve bu nedenle gerçekten Rab Tanrı'ya teşekkür etmek, ona şükran dolu bir yürekle yaklaşmak en önde bir davranış olmalı. Ama her zaman ifade ettiğim gibi sözde değil, özde değerli kardeşler. Yani yaşayışımızla, davranışlarımızla bunu hayatımızda yansıtanlar olmamız gerekiyor. Evet, gecikmeli de olsa eminim ki değerli kardeşler, adam evet kendini rahiplere göstermişti. Ama güzel olan, bundan daha önemli olanı görebilmişti. Duyarlılığı sayesinde. Teşekkür etmek, yaşamımızda neler yaptığını anımsayıp hamd etmek, bence her birimizin yaşamının merkezini de olması gerekiyor. Bu gerçekleştiğinde, bu olayda da gördüğümüz gibi değerli kardeşler, harika bir sonuçla karşı karşıya geleceğiz. Eğer biz durum ve koşullar ne olursa olsun yüzümüzü Rab Tanrı'ya çevirip şükran dolu bir yürekle ona yaklaştığımızda, teşekkür ettiğimizde, eminim harika bir sonuçla karşılaşacağız. Rab kendisine sordu. Peki temizlenen 10 kişi değil miydi? Diğer 9'u nerede? Bakın adamın ne dediğine bakın. Hani İsa adama ne diyor? İsa adama bakın ne diyor? Ayağa kalk, git. İmanın seni kurtardı. İşte değerli kardeşler, diğerlerinin alamadığı buydu. Yepyeni bir güçle adam donanmıştı. İmanı vardı ama iyi olduğu için değil. İsa'yı izlemek, onun ardından gitme kararı için değerli kardeşler. Ve üstelik bu kişi Samiriyeli bir kişiydi. Yani Yahudiler tarafından küçümsenen, aşağılanan, sevilmeyen kişilerdi. Yani Yahudiler bu insanları düşman olarak görürlerdi. Şimdi bedenin iyileşmesi güzel mi? Şifa bulması güzel mi? Gerçekten harika. Ama bu adamın canının kurtulması bana göre çok daha harikaydı. Şükran dolu kalbiyle, imanla yanıt verdi ve nasıl son buluyor? İsa Mesih'in izleyicisi olmakla son buluyor. İşte geriye dönen tek bir kişi de olmuş olsa sevgili kardeşler, Rab Tanrı'yı bu çok ama çok hoşnut etti. Ve kişiyi ne yaptı? İmanın seni kurtardı diyerek onu onurlandırdı. Diğerleri de bedenen şifa bulmuşlardı ama bu adamın yüreği de şifa bulmuş ve Tanrı'nın ailesine katılarak sonsuz yaşamın sahibi olmuştu. Gerçekten de harika olan buydu sevgili kardeşler. Canın kurtuluşu. Anımsarsanız kutsal kitapta bu gerçeği vurgulamıyor mu? Hani o malını mülkünü biriktirip ambarlarını çoğaltan o zengin adam için harika bir ifade kullanmıştı İsa. Her şeyi elde etmişsin ama canını yitirmişsin. Bunun sana yararı ne? Evet değerli kardeşler, önemli olan canın kurtuluşu. İşte burada bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hepsi şifa buldular. Evet. Ama sadece bir kişi geriye dönerek iman etmiş olmakla canının kurtulması da gerçekleşmiş oldu. Değerli kardeşler. Evet. İyilik, bilmeyiş, yani nankörlük cüzdan hastalığından daha da ölümcül. Eğer hala imanlı değilsen ya da iman etmemişsen, ne demek istiyorum? İsa Mesih'le birlikte yürümeye daha henüz karar vermemişsen, şu an iman adımını atabilir ve gelecek olan ölüm yargısından kurtulup sonsuz yaşamın sahibi olabilirsin kardeşim. Ama şunu diyorsan eğer, ya ben zaten iman ettim, o zaman sonuç ne olursa olsun teşekkür etmek senin de yaşamının koparılıp atılamaz bir parçası olsun. Buna lütfen izin verin bir imanlı olarak. Yaşanmış bir olayı anlataraktan noktalamak istiyorum. İmanlı bir kardeş çok böyle tanınmış bir restorana gidiyor yemek yemek için. Ve iki sandalyeli bir masaya, masada bir yer buluyor, oturuyor ve yemeğini sipariş ediyor. Ve yemeğini sipariş ettikten sonra, bir süre sonra bir kişi geliyor ve kendisine diyor ki, efendim kusura bakmayın, bu sandalye boş mu? Ben de oturabilir miyim? İmanlı kardeş, ya tabii buyur oturabilirsin diyor. Ve adam imanlı kardeşim karşısında boş olan sandalyeye oturuyor. Ve bir süre sonra imanlı kardeşin sipariş ettiği yemek geliyor. Ve kafasını öne eğiyor. Kafasını öne eğince bu karşısındaki adamın dikkatini çekiyor. Tabii kafasını kaldırdıktan sonra adama diyor ki, ya ne var diyor, hoşuna gitmeyen bir şey mi gördün yemekte? Diyor ki, hayır. Peki diyor, niye kafanı önüne beğenmedin mi diyor. Ondan sonra adam diyor ki, hayır, sadece her zaman olduğu gibi Rab Tanrı'ma bu yemek için teşekkür ettim. Adam böyle kendinden emin, gururlu bir şekilde, siz de mi onlar gibisiniz diyerek şöyle devam ediyor. Ben alnımın teriyle kazanırım ve aynı işlerlikle de kazanmış olmanın tadını yerim. Tadını çıkararaktan yerim, içerim. Teşekkür. Kimseye de teşekkür etmem. Çalışan benim, kazanan benim der. Hani bizler de deriz ki, Türkçe'de genelde, eşek gibi çalış, bey gibi ye. Evet, doğru. Gerçekten de çalışalım. Eşek gibi çalışalım. Çalışmak çok önemli. Ama bey gibi yerken de teşekkür etmesini de unutmayalım. Bu çok önemli. Ve adam harika bir şekilde yanıt veriyor. Siz bu şekilde yanıt verir miydiniz bilmiyorum. Ben de verebilir miydim? Ben de bilmiyorum sevgili kardeşler. Ama bu adam ne diyor biliyor musunuz, bu imanlı kardeş? O adam bunu söyledikten sonra diyor ki, tıpkı köpeğim gibisiniz. O da, ben onun önüne yemek koyarım, o da yer. Bakın değerli kardeşler, acı da olsa gerçek bu. Haberci Pavlos, Romalılara yazdığı mektupta harika bir gerçeği elimize koyuyor. Ne zavallı insanım diyor. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Ve şöyle devam ediyor. Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun. Bakın, Pavlos harika bir şekilde zavallı durumda, sefil durumda olmadığı için Rab Tanrı'ya şükretmeyi unutmuyor ve Rab Tanrı'ya şükretmenin yaşamda koparılıp atılamaz bir parça olduğunu net bir şekilde önümüze koyuyor. O zaman sonuç ne olursa olsun sevgili kardeşler, bizler de imanlılar olarak da değerli kardeşler, yaşamlarımızın her alanında durum ve şartlar ne olursa olsun gerçekten de şükran dolu yürekle teşekkür edenler olalım. Bu Samiryeli cüzamlı adam gibi.